Ayrım 2.
Fallokrasimi. Erkek çocuklar çocuklukların bir döneminde işeme yarışı yaparlar. 5-10 yaşlar arasındaki bir yarışmadır bu. Erkek çocuklar yan yana dizilirler, pipilerini çıkarırlar, birlikte işerler. Kim daha uzağa işerse yarışı o kazanır. Bu olayın simgesini büyüdükleri zaman da sidik yarışı diye kullanacaklardır. Henüz ergen olmamış çocukların güç gösterisi böyle olmaktadır. Daha doğmadan nice beklentiye neden olmuş erkeklikleri artık hayatları boyunca onlar için yaşamsal önemde olacaktır. Onlar artık fallokrasi toplumunun üyesidirler. Fallus erkek cinsel organı demek. Krasia da güç anlamına geliyor. Belki de fallokrasi aristokrasiden de demokrasiden de daha yaygın, daha etkin bir toplumsal yaşama biçimi. Ne ki fallusun böyle kutsanması erkeğin başının büyük belası olacaktır. En büyük mutluluklar da en derin mutsuzluklar da buradan kaynaklanacaktır. Aşırı böbürlenmelerden bir türlü kendine güvenemeyişe uzanan karmaşık bir zincirlemenin gelgitleri erkek çocuğun güçlü bir iç yönelişi olacaktır. Böylesi bir fallosantrik duygu dünyası belki de erkeğin cinsel hayatı doğal bir olgu olarak kabul edebilmesinin önündeki en büyük engeldir. Kanımca bu fallosantrizm, fallus merkezcilik erkeğin duygu dünyasında özgürleşmekte güçlük çekmesine yol açıyor, onu engelliyor, daraltıyor. Erkeğin bu fallosantrik kapanışı öncelikle kendisi için sorundur. Ama burada kalmayacak, kadınların duygu dünyasını da etkileyen bir yoğunluk kazanacaktır. Kadının duygu dünyası, kuşkusuz insanın duygu dünyası, fallusta odaklaşamayacak kadar zengindir, renklidir, geniştir. Kadının duygu dünyasının zenginliğini fark edişinde fallusa sahip olmamasının üstünlüğü var. Kuşkusuz bu üstünlüğünün bilincine ulaşması için onun da fallus kültünü aşması gerekiyor. Bu da kadının fallusu tanıyışı, erkeğin fallusa bağımlılığını anlayışıyla gerçekleşir. Bizim gibi geleneksel kültürün güçlü yaşadığı toplumlarda bu aşama, kadın için evlilik ya da kent koşullarının geleneksel bağları gevşettiği koşullarda gerçekleşir. Kadın, sezgisel gücüyle erkeğin fallus bağımlılığını fark eder. Fark ettiği bir diğer gerçek, kendisinde fallus bağımlılığı olmadığıdır. Kadının erkekten daha önce fark ettiği bir diğer gerçek de fallusun cinsel simge olmaktan öte şeyleri de temsil ettiğidir. Toplumsal yükleme erkek için o boyutlara varmıştır ki, bütün etkinlik, değerler simgesi, işe yararlılık, varlık yokluk sistemi fallusta odaklanmıştır. Bunun farkına varan kadın için bundan ötesi çok kolaydır. Geleneksel anahtar, kilit benzetmesi, erkeğin penisinin anahtar, kadının cinsel organının kilit oluşu tersine döner. Anahtar artık kadının elindedir, kilit erkeğin önündedir. Erkek kendi fallusuyla kilitlenmiştir, kadın isterse o kilidi açar, isterse açmaz, isterse kilidin önünden anahtarı sallayarak geçer. Güç korkunun kardeşi mi? En güçlü insan, en çok korkan insan mıdır? Güçlü insanın aklının derinliklerindeki çekirdek korku güçsüzlüktür. Ya gücünü kaybederse? O zaman ne olacaktır? Rezillik, utanç, küçülme. Aşırı erkeklikle yüklenen her erkek çocuk bu korkuyla da yüklenmiştir. Artık bu erkekliğini kaybetme korkusuyla ürkütülebilir. Ürkütülür de, erkekler böyle öldürülebilir, öldürülür de. Çocukken pipini keserim diye öldürülür. Hapiste artık erkekliğin işe yaramaz diye öldürülür. Yatakta senin erkekliğin kalmamış diye öldürülür. Erkekler bu yolla ne kolay öldürülür, ne çok öldürülür. Hayatları boyunca ölüp ölüp dirilirler. İnsan olmanın yolunu buluncaya kadar. İnsan olmanın erkek olmak değilse de insan olmak olduğunu anlayıncaya kadar. İnsan olmak neden bunca zor? Düşünmek gerekiyor. Sünnet düğünü. Sünnet düğünümü anımsıyorum. Kandıra'daydık. 9 yaşındaydım. O gün çekilen bir fotoğrafı belleğimde saklamıştım. 3 kızın fotoğrafını. 3 küçük kız bir merdivenin basamaklarında duruyorlardı. Halamın kızı, kardeşim, halamın kızının kızı. Yaşları birbirine yakındı. 12 yaş, 4 yaş, 4 yaş. Küçük kızlar merdiven basamaklarında bir şeye öyle bakıyorlardı. Baktıkları bendim. Bir atın üstündeydim. atın dizginlerini tutuyordum. Yörenin adeti oydu. Sünnet olacak erkek çocukları bir ata bindirilir, kasabanın içinde gezdirilirdi. Kızlar fotoğrafta bana hayranlık gibi gelen bakışlarla bakıyorlardı. Artık erkek olmak üzere hazırlanan at üstündeki erkek çocuğa akrabaları, kardeşleri olan bana bakıyorlardı. O günün canımı sıkan olayı sünnetin acısı değildi. Onu pek anlayamamıştım. Canımı sıkan olay bindirildiğim atın bir gözünün görmeyişiydi. At tek gözünün gördüğü doğrultuya gidiyor, ikide bir yönünü düzeltmek için dizginin çekelenmesi gerekiyordu. Atın dizginleri üzerindeki ellerim göstermelikti. Atın kantarması, ağzının içinden geçip yanlardan tutulan koşun parçası, birisi tarafından tutuluyor, atın nasıl yönetimi böyle sağlanıyordu. Doğrusu ya böyle bir anlı şanlı günümde, tam kenti fetheden komutan olduğum günde, tek gözü görmeyen, ikide bir öndeki adam tarafından çekiştirilen bir ata bindirilmeyi içime sindiremedim. Sünnetten sonra babama en çok takaza ettiğim bu oldu. Her ne kadar babamın atı bulan arkadaşları onun ne küheylan olduğunu, nasıl bir soylu at olduğunu falan söyledilerse de kırgınlığım geçmedi. Oysa bu tek gözlü at nasıl da ibretli bir uyarıymış da ben anlamamışım. Sünnet yatağında yatarken kutlamaya gelen eş dost annemi, babam gündüzleri işteydi, öpüp kutlarken ben neyin kutlandığını pek de anlamadan yastığımın altına sokuşturulan armağanları elimle yokluyordum. Gelenlerin yanında armağanı çıkarıp bakmak ayıptı. Elle yoklayıp saat mi, para mı yoksa başka bir şey mi olduğunu anlamaya çalışıyordum. Birçok saatim olmuştu. Para var mıydı bilmiyorum. Benim için hiç önemi yoktu. Kimse de sevdiğim şeyleri getirmeyi bilememişti. En çok sevdiğim çakıydı, bir de ağız mızıkası. Onlar gelmemişti. Bizim zamanımızda bugünlerin sünnet sarayları, hokkabazlı şarkılı sünnet düğünleri yoktu. Taşra'nın gene de kendi ölçüsünde tantanalı bir sünnet düğününü yaşamıştık. Yıllarca sonra o fotoğrafı neden mi belleğimden çıkarmadım? Üç küçük kızın merdiven basamaklarında dizilip sünnet olacak erkek çocuğunu seyreden kızların ilk adetlerini nasıl gördüklerini düşündüm de ondan. Erkek çocukları sünnetle erkek oluyorlardı ya kız çocukları? Kız çocukları kadınlığa ilk adımlarını nasıl atıyorlardı? İlk adet düğünü var mıydı? Elbette yoktu. Çocukluktan genç kızlığa geçiş gizliydi, ıslaktı, kirliydi. Keşke bir ilk adet şenliğimiz olsaydı. Bir ilk yaz günü o yıl genç kızlığa adım atanların şenliği kutlansaydı. Genç kızlara çiçekler verilseydi, kızlı erkekli oyunlar oynansaydı. Birlikte hazırlanmış kır yemekleri yenseydi. O zaman belki kadınlarımız adet görmelerine kirlendim demezlerdi. Bilim kadınları, siyaset kadınları, sanat kadınları neredeler? Gündelik hayatımızda yer alan nice küçük davranışlar vardır ki biraz dikkat ettiğimiz zaman önemli ipuçları olurlar. Gazetelerde bilim adamlarının söylediğine göre diye başlayan cümleleri hiç de yadırgamayız. Bilim adamı, bilimle uğraşan insan anlamında kullandığımız bir deyimdir. Gündelik dilimizde bu deyimi öyle rahat kullanırız ki bilim dünyasında yeri olan birçok kadına yapılan haksızlığı aklımıza bile getirmeyiz. Hatta bilimle uğraşan kadınlar bile yeri geldiğinde bilim adamları deyimini anlamından hiç de rahatsız olmadan kullanırlar. Bu masum görünüşlü davranışın altında bilim dünyasının, politika ve sanat dünyasının erkeklerin dünyası olarak kabul edildiği gerçeği bulunmaktadır. Kadınların bu alanlarda yer almak için yetenekleri mi eksikti? Onlar bu işleri başaramazlar mıydı? Tarihin uzun zaman dilimlerinde böyle olduğuna inanılmıştır. Günümüzde de böyle düşünen erkek ve kadın kişilerin sayısının da çok az olduğu sanılmasın. Kadının yeri evi, işi de eşiyle çocuklarıdır öğretisi günümüzde de sanıldığından daha çok güçlüdür. Yüzyıllar boyunca buna inandırılan kadınların bu çemberin dışına çıkmaları, bilimde, politikada, sanatta başarıyla yer almaları hep biraz tuhaflıkla, biraz küçümsemeyle, biraz tepkiyle karşılanmıştır. Bu görünmez ideolojinin kırıldığı falan da sanılmasın. Büyük kentlerde zaman zaman ramp ışığına çıkarılan bilimci, politikacı, sanatçı kadınlarımızın kadın nüfus içindeki sayısı nedir ki? Nice yetenekli genç kızımız, nice yetenekli kadınımız bugün de kendilerine uygun görülen yaşama biçimlerinin içinde tıkanıp kalmıyor mu? Sırası geldiğinde kendilerine bu yolların açık olduğunu söylemek neyi açıklar ki? Ellerine, ayaklarına, duygularına, düşüncelerine görünmez zincirlerin vurulduğu insanın önünde açık bir yol bulunması neye yarar? Kuşkusuz aynı sorunlar erkekler için de var ama kadınların sadece kadın olmasından kaynaklanan eklenmiş bir sorunları daha var. Ünlü ruh bilimci Karen Horney bu konuda şöyle diyor. Karen Horney, kadın ruh bilimi. Bilim, çok bilinen bir takım olaylara yeni bakış açılarından bakmayı her zaman verimli bulmuştur. Yoksa dönüp dolaşıp yeni gözlem ve verileri değişmez bir biçimde hep aynı düşünce grubunda sınıflandırmak gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalırdık. Burada sözünü etmek istediğim yeni bakış açısı Simmel'in, George Simmel, psikokültür. Bazı denemelerini okurken aklıma geldi. Simmel'in bu ve öteki denemelerinde vurguladığı ve ondan sonra özellikle dişilerce geliştirilen konu şuydu. Kültürümüzün tamamı bir erkek kültürüdür. Devlet, yasalar, aktöre, din ve bilim erkeklerin eseridir. Simmel bu gerçeklerden çoğunlukla öteki yazarların yaptığı gibi kadının aşağılık olduğu sonucunu çıkarmaz. Ama her şeyden önce bu erkeksi toplumsal örgütlenme kavramına bir genişlik, önemli bir derinlik kazandırır. Sanat, yurtseverlik, genel aktöre, toplumsal düşünceler, kırgısal yargıda keskinlik, kuramsal bilgide nesnellik ve yaşamın derinliği ve enerjisi için gerekli olan şeylerin tamamı genelde bütün insanlığa aittir. Ancak bunların gerçek tarihsel dağılımında hepsi de erkeklere aittir. Mutlak görüşler olarak ele alınan bu şeylerin hepsini tek bir sözcükle, nesnel sözcüğüyle tanımlarsak, insan soyunun tarihi boyunca nesnel erkek denkleminin doğru bir denklem olduğunu görürüz. Kendi kültürümüze baktığımız zaman da bu toplumsal davranışın ne çok örneğini görürüz. En çarpıcı örneklerden birisi, bir kadının azim, kararlılık, dayanıklılık isteyen bir işte gösterdiği başarının erkek gibi sözleriyle nitelenmesidir. Erkeklerin dünyası ile kadınların dünyası arasındaki farkı açıklayan önemli davranış da kimin kimin yerinde olmak istediği değil mi? Kadınların karşılaştıkları engellemelerde yılan bir kadının keşke erkek olsaydım dediğini görürüz de bir erkeğin keşke kadın olsaydım dediğine hiç rastlayamayız. Bu davranışın temel nedeni de erkekliğin yüceltilmesi ve kadınlığın aşağılanmasıdır. Sözcüklerden kaçmamak gerekiyor. Toplumsal öğreti sadece iki durumda kadının bu aşağılamadan kurtulabileceğini gösterir. Bir erkeğin eşi olmak ve anne olmak. Dikkat ettiğimiz zaman bu iki durumun da kadının kendini geliştirmesiyle ilgili olmadığını, kadının birey olarak değeriyle ilişkisi bulunmadığını görürüz. Kadının kendini geliştirmesi, meslek sahibi olması, bu mesleklerin en üst basamaklarına çıkması, toplumda yetki sahibi olması gibi önemli aşamalar bile bir kadının eş ve anne olması kadar toplumsal prestij sağlamamaktadır. Kuşkusuz bunlar benim kişisel gözlemlerim ve öznel değerlendirmelerim. Ama bilim alanında, politikada, sanat dallarında kendi çabasıyla haklı bir değer kazanmış nice kadının, evlilik ve çocuk sahibi olmak konularında geleneksel ölçütlerde davranışları ya da bu davranışları aşmak için özel bir çaba harcamak zorunda kalmaları gerçek değil mi? Politikada bakanlık koltuğuna gelmiş bir insanı, bayan bakan sözleriyle anmak, bir romancıyı kadın romancımız diye nitelemek bile ne çok şey anlatmıyor mu? Kendini birey olarak geliştirmiş, ekonomik özgürlüğünü de kazanmış bir kadının artık yürümediği uzun süreler içinde belli olmuş evliliğini bitirmek konusunda duraklatan etken nedir? Kuşkusuz bütün olan bitenlerde tek etken söz konusu olamaz. Ama bu çok etkenli oluşumlarda toplumsal önyargıların, toplumsal saygınlık ölçütlerinin, kişiye toplum tarafından verilen değerin, geleneksel biçimlerin etkilerini görmezden gelmemeliyiz. Bütün bu olan bitenleri görmezden gelmek, kadınların durumunu güçleştirmekten başka bir şeye yaramıyor ki. Nora Nora Henrik Ibsen'in bir oyunu. Henrik Ibsen, Norveçli bir oyun yazarı. Ibsen'in Nora adını taşıyan oyunu 1879 yılında yazıldı. Bundan 110 yıl önce. Henrik Ibsen bu oyunu yazdığında 51 yaşındaydı. Bu oyundan bir bölümü size aktarmak istiyorum. Bu bölüm oyunun son perdesinde geçmektedir ve oyunun sonudur. Eserin kahramanı olan Nora, hali vakti yerinde bir memur ailesinden gelen genç, güzel, 3 çocuklu fakat eşi tarafından sosyal olaylarla bilerek ilgilendirilmemiş, evlenmeden önce babası, evlendikten sonra kocası tarafından bebek muamelesi görmüş, iyi niyetli bir kadın. Kocası avukat Helmer, henüz genç denecek bir yaşta, yakışıklı, evine bağlı, eşi üzerinde fazla nüfuzu olan, eşinin bilgisinden değil, aksine kadınlık saflığı ve kadınlık aczinden zevk alan, etrafını göremeyecek kadar meşgul ve yaptığı işlerden gurur duyan bir iş adamı. Açıklamalar, Kültür Bakanlığı yayını olan Henrik Ibsen Nora, Bebeğin Evi adlı yapıtta yer alan Cevat Memduh Altar'ın yazısından alınmıştır. Kitabı özel kitaplığından veren değerli dostum Sami Karaören'e teşekkür ederim. Helmer: Ama neden giyindin şimdi bu saatte? Nora: Bu gece uyumayacağım. Helmer: Ama Noracığım. Nora saatine bakar. Daha o kadar geç değil. Otur buraya. Thorvald: İkimizin de birbirimizle konuşacak çok şeyimiz var. Masaya oturur. Helmer: Nora, ne demek istiyorsun bu soğuk sözler? Nora: Otur. Uzun boylu konuşacağız. Seninle konuşacak çok şeyim var. Helmer: Masaya onun karşısına oturur. Beni korkutuyorsun Nora. Seni bir türlü anlayamıyorum. Nora: Hayır, anlayamıyorsun. İşte bütün mesele burada ya. Beni anlayamıyorsun. Hem ben de seni bu akşama kadar anlayamamışım. Hayır, sözümü kesme. Yalnız sana söyleyeceklerimi dinle. Seninle şimdi hesaplaşacağız, Thorvald. Helmer: Ne demek istiyorsun? Nora kısaca susar. Bizim burada böyle oturuşumuzun sana hiç acayip gelen bir tarafı yok mu? Helmer: Nesi acayip gelecekmiş? Nora: 8 yıldır evliyiz. Her ikimiz de, sen de, ben de karı koca olarak daha ilk defa bugün birbirimizle şöyle bir ciddi konuşabiliyoruz. Sen hiç bunun farkına varmadın mı? Helmer: Evet, ciddi mi konuşuyoruz? Bu da ne oluyor? Nora: Bütün bu 8 yıl içinde, hem 8 yıldan da fazla oluyor, birbirimizi ilk tanıdığımız günden beri seninle ciddi meseleler üzerinde bir tek kelime bile konuşmadık. Helmer: Senin de mi başını derde sokmalıydım? Hele benim yükümü hafifletmeye faydası da olmadıktan sonra. Nora: Ben dertten konuşmuyorum. Herhangi bir şeyi tartışmak için şöyle bir ciddi oturup konuşmaya lüzum bile görmedik demek istiyorum. Helmer: Ama Noracığım, bu tartışmalar olmuş olmamış sana ne? Nora: Hah, şimdi meselenin en mühim tarafına geldik. Sen beni hiçbir vakit anlayamadın. Bana çok haksızlıklar yapıldı, Thorvald. Bunu bana önce babam yaptı, sonra sen yaptın. Helmer: Ne, biz mi? Seni herkesten çok seven biz, ikimiz mi sana haksızlık yaptık? Nora başını sallar. Siz hiçbir vakit beni sevmediniz. Siz yalnız bana aşık olmaktan zevk duydunuz. Helmer: Ama Nora, bunlar ne biçim söz? Nora: Evet, ne yapalım? Bu iş ne yazık ki böyle. Evde babamın yanında bir kere babam bana düşüncelerini söyledi mi? Artık onları olduğu gibi kabul etmem lazımdı. Ama kendi düşündüklerimi gizli tutmak zorundaydım. Çünkü benim düşüncelerim de babamın hoşuna gitmezdi. Babam bana bebeğim derdi. Ben kendi bebeklerimle nasıl oynarsam o da benimle öyle oynardı. Sonra senin evine geldim. Helmer: Evlenme günlerimizin hatıralarını ne biçim sözlerle anlatıyorsun? Nora sakin bir halde: Yani sonra babamın elinden senin eline geçtim demek istiyorum. Sen her şeyi kendi zevkine göre yaptın. Onun için ben de senin zevkini kendime mal ettim yahut da öyle göründüm. Pek iyi bilmiyorum. Zannedersem her ikisini de yaptım. Bazen öyle, bazen böyle oldu. Şimdi şöyle doğru dürüst düşününce bana öyle geliyor ki burada ben tıpkı yoksul bir insan gibi yaşamışım. Avcuma ne koydularsa ağzıma onu götürmüşüm. Bütün hayatımı seni aldatmakla geçirmişim. Ama bunu sen kendin böyle istedin. Sen, babam, her ikiniz de bana karşı ağır suç işlediniz. Ben hayatta bir şey olmadımsa bunun suçlusu ikinizsiniz. Helmer: Nora, ne anlayışsızsın, ne kadar nankörsün. Sen burada mesut değil miydin? Nora: Hayır, hiçbir zaman mesut olamadım. Mesut olduğumu sandım ama hiçbir zaman mesut değildim. Helmer: Mesut değil miydin, mesut olamadın mı? Nora: Hayır, yalnız neşemi kaybetmemiştim. Hem sen bana hep nazik davrandın. Ama şu yuvamız çocukların oyun odasından farksızdı. Ben bu odanın içinde sana göre büyük bir bebektim. Evde de babamın küçük bebeğiydim. Bu böyle olunca çocuklarımız da benim için birer bebek olmaktan fazla bir şey değildiler. Benimle oynaman senin nasıl hoşuna gittiyse benim çocuklarımla oynamam da hoşuna gidiyordu. İşte bizim evliliğimiz buydu. Helmer: Bu sözlerle oldukça ifrata, oldukça hayale kaçıyorsun. Ama buralarda biraz gerçek de var. Ama ileride hayatımız tamamen değişecek. Oyun zamanı geçti. Şimdi artık terbiye verme zamanı geldi. Nora: Kimin terbiyesi? Benim terbiyem mi yoksa çocukların terbiyesi mi? Helmer: Senin de çocukların da Noracığım. Nora: Sen beni kendine gerçek bir eş olarak terbiye edecek adam değilsin. Helmer: Bunu sen söylüyorsun ha? Nora: Ya ben. Ben de çocuklarımı terbiyeye sanki hazırlıklı mıydım? Helmer: Nora. Nora: Biraz önce sen kendin bu vazifeyi artık bana vermeyeceğini söylememiş miydin? Helmer: Hiddetle söyledim. Sen bunu nasıl ciddiye alıyorsun? Nora: Evet, çok haklısın. Ben bu vazifeyi başaramam. Önce daha başka bir meselenin halli lazım. Önce ben kendimi terbiye etmeliyim. Bu işte bana sen yardım edemezsin. Bunu yalnız başarmak zorundayım. Hem işte onun için seni şimdi terk edeceğim. Helmer şiddetle sıçrar. Neler söylüyorsun? Nora: Kendimi, hatta mümkünse çevremi iyice anlayabilmem için kendimle baş başa kalmak zorundayım. İşte onun için senin yanında artık daha fazla kalmama imkan yok. Helmer: Nora, Nora. Nora: Ben şimdi buradan gideceğim. Kristin beni evinde bu gece pekala misafir eder. Helmer: Çıldırdın galiba. Sana izin vermiyorum. Seni bundan men ediyorum. Nora: Artık bundan sonra bana herhangi bir şeyi men etmenin faydası yok. Benim olan her şeyi alıp beraber götüreceğim. Senin hiçbir şeyini istemem. Ne şimdi ne de sonra. Helmer: Bu delilik de ne? Nora: Yarın kendi evimize gideceğim. Yani doğduğum yer demek istiyorum. Bilmem orada kendime hemen bir iş bulabilecek miyim? Helmer: Ah, seni gidi nankör, seni gidi tecrübesiz mahluk seni. Nora: İşte benim bu tecrübeyi kendimin elde etmesi lazım. Helmer: Demek sen yuvanı, kocanı, çocuklarını terk ediyorsun ha? Hem arkandan da söyleneceğini hiç düşünmüyor musun?